Ayrım 26.
Augustus'un tanrılara olan yakınlığı nihayet İsa'dan önce 12 yılında elde ettiği Pontifex Maximus ünvanı ile vurgulandı diyor Duncan Fishback. Kariyerindeki dinsel onurun doruğu olarak ortaya çıkan bu konum onu tanrılarla doğrudan ilişkili hale getirdi ki bu kendi kişiliğinin kutsanması yolunda belirgin bir adımdı. Duncan Fishback, AGE sayfa 89. İmparator, tanrılar ile insanlar arasında güç temeline oturan bir bağlılık ilişkisi olduğu saptamasından yola çıkarak aynı modeli hükümdar ile teba arasında da biçimlendirmeye çalışıyordu. Bir anlamda bu, monarşilerin ve teokratik devletlerin temeline konulacak ilk harç niteliği de taşıyacaktı ama Augustus'un kaygısı, yalnızca Roma'nın mutlak egemenliğine dayalı bir dünya yaratma idealine yaslanıyordu ki, bunun gerçekleşmesinde söz konusu güç ilişkisinin hatırı sayılır oranda pay sahibi olacağına inandığı için emperyal kültü bu denli istekle benimsemişti. Augustus, imparatorun tanrılaştırıldığı bir din yaratma peşinde falan değildi. Onun amacı devletin derinliklerine dek işleyecek, kalıcı bir iktidar mekanizması ve bu mekanizmayı tebaanın gönüllü olarak onaylamasını sağlayacak bir resmi ideolojiyi yoğurmaktan ibaretti. Bir başka deyişle, Sezar'ın manevi oğlu bu hamleleriyle Roma'da güce tapma dönemini başlatıyordu. Peki onu tanrısal kata layık gören insanlar, Romalılar, imparatorluk tebaası, Augustus'u gerçekten ilahi bir varlık olarak mı görüyorlardı? 2000 yıl öncesinin insanları birçok anlamda bizden farklı düşünce biçimlerine sahip olabilirler. Ama elbette aptal değillerdi. Ve imparatorun etten kemikten bir canlı olduğunu gayet iyi biliyorlardı. Ama karşılarında bütün teatral ayrıntılarıyla birlikte sahnelenen göz kamaştırıcı bir güç gösterisi vardı. Yatsınması, hafife alınması hiç de kolay olmayan bir emperyal güç. O gücün Roma'da devlet mekanizmaları aracılığıyla olanca abartılı görünümleriyle ortaya konması, aynı zamanda sıradan yurttaşa kendi güçsüzlüğünü de gayet iyi anımsatıyordu. İnsan tanrılar karşısında neyse bir yurttaş da imparator karşısında oydu. Tanrılarla ilişkide boyun eğmek, onların yüceliğini onaylamak, o gücün olumlu etkilerinden yararlanmanın bir yolu olarak görülüyorsa, imparatora ve dolayısıyla devlete boyun eğmek ve onun yüceliğini övgüler eşliğinde haykırmak, aynı yücelikten küçük de olsa bir pay almakla özdeşti. James Rivers bu durumu çok güzel özetliyor. Her ne kadar imparatorluk kültünün politik boyutu yeterince açık görünse de gerçek bir dinsel biçim olarak statüsü belirsizdir. Konuyla ilgili modern görüşler, Judaizm, Hristiyanlık ve İslam gibi hepsi de insan ile Tanrı arasındaki temel ve mutlak farklılığı vurgulayan tek tanrılı geleneklerce biçimlendirilme eğilimindedir. Bu anlayışta, bir insana Tanrı olarak tapılması imparatorlar için megalomaniyle, halkları için de kaba bir dal kavuklukla açıklanabilir ancak. Yoksa bir insanın tanrı olduğuna gerçekten kim inanabilir ki? Ama dinsel inancın eski dünyada bizim bugün algıladığımızdan daha farklı bir işlev gördüğünü bir kez daha anımsamak gerekir. Burada insanların sarılmaları beklenen apaçık bir teoloji ya da organize bir doktrin söz konusu değildir. Bunun yerine imparatorluk kültü ritüeli merkez almaktadır. Kültlerin, adaklarla ilgili pratikleri ve dualar, tanrılarla ölümlüler arasında güce dayalı bir ilişkiyi sağlamaktadır. Bu nedenledir ki, imparatorla tebaası arasındaki böyle bir ilişkiyi sağlamaya da hizmet edebilir. James Rivers, Religion in the Roman World, Janet Huskinson editörlüğündeki Experiencing Rome, Culture, Identity and Power in the Roman Empire adlı derleme sayfa 266. Bir başka deyişle Augustus'un kendisi resmen bunu istememiş görünse bile, çevresindeki güçlü lobi tarafından sistematik bir kültün parçası olarak tanrılaştırılması, yeni bir dinsel akım falan değil, bütünüyle imparatorluğun geleceği düşünülerek gerçekleştirilmiş politik bir hamleydi. Tarihçi Beth Savery de aynı noktaya değiniyor. Bilim adamları genellikle Augustus'e ilahi bir varlık olarak resmen ve doğrudan tapınılmasını bölgesel bir olay olarak görürler. Onun bir tanrı olduğu fikri, imparatorluğun doğu eyaletlerindeki yerel Helenistik geleneklerce oluşturulmuştur. Ayrıca Simon Price, imparatorluğun erken dönemindeki bu olguyu, Helenleştirilmiş doğunun kentleri ve halkları için yeni Roma imparatoru figürüyle kavramsal ilişkiyi kurmanın sosyal ve spiritüel bir yolu olarak açıklamıştı. İmparatorluk kültü böylece yönetici ile tebaa arasında bir ilişki biçimi ve yararlı bir iktidar dili sağladığından Augustus etkin olarak bunu imparatorluğun batı bölgelerine uyarladı. Beth A. Savery, Augustus and the Family at the Birth of the Roman Empire, sayfa 112. Savery, emperyal kültün gelişimi içinde tanrılaştırılmanın yalnızca Augustus değil, ailesi ve yakınları içinde geçerli olduğuna dikkat çekiyor. Yani bu süreçte imparatorun karısı, annesi, babası ve çocukları da ilahi payeden nasibini alıyor. Hatta kültü neredeyse bütünüyle ailesi yönlendiriyordu. Yine de Augustus kişiliği çevresinde biçimlenmeye başlayan ve temelleri atılan kültün kurumlaşıp bütün Roma imparatorlarını kapsar bir devlet geleneğine dönüşmesi ancak onun ölümünden sonra gerçekleşebildi. Peter Garsney ve Richard Seller, imparatorluk kültü iç politik gelişmelerin bir ürünüydü ve sunuluşu gelenekçi Romalıların dinsel değil politik duyarlılıkları ile uzlaşıyordu diyor. Bu nedenle her ne kadar Augustus henüz yaşarken İtalya'da ve imparatorluğun her yerinde bir tapınım nesnesi olduysa da kült ancak onun ölümünden sonra kurumlaştı. Peter Garsney, Richard P. Seller, The Roman Empire, sayfa 164. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, o kurumlaşmayla birlikte sınırları hiçbir zaman resmen çizilmese de bir hanedan geleneğinin biçimlendirilmeye başlamasıdır. Roma'da ilk kuruluş yıllarını izleyen monarşi döneminde bile hükümdarların bu konuma seçimle geldiklerini, babadan oğula geçen bir yönetsel mirasın asla söz konusu olmadığını anımsatmıştım. Ancak Augustus bu çok değer verilen ve Roma geleneğinin temelinde yer alan kuralı oldukça garip bir biçimde çiğneyen ilk yönetici oldu. Jules Caesar'ın manevi oğlu olduğu gerekçesiyle Roma üzerinde hak iddia etmiş ve söz sahibi olmak istemişti. Oysa Caesar kral değildi ki. Her ne kadar ülkeyi son derece keyfi biçimde diktatör yetkileriyle yönettiyse de fiilen cumhuriyet halen devam ediyordu. O halde suikaste kurban giden bir konsülün oğlu nasıl babasının yetkilerini talep edebilirdi? Roma'nın yaşadığı iç kargaşa ve sağlığında Sezar'ın yakınında olan nüfus sahibi insanların bu girişiminde ona destek vermeleri o zamanki adıyla Octavianus Sezar'ı bütün devlet geleneklerine aykırı bir biçimde veliaht haklarıyla donattı bir anda. Üçlü yönetim 2. Triumvirate döneminde sembolik görülen bu konumu Lepidus'un boyun eğmesi, Antonius'un da Actium'da yenilgiye uğramasından sonra fiili bir nitelik kazanacak ve Sezar'ın manevi oğlu imparator sıfatını yalnızca askeri başarıları ve rakipleri ortadan kaldırmasıyla değil, babasından aldığı yetkilere dayanarak da elde edecekti. Neresinden bakılırsa bakılsın bu durum hele emperyal kült biçimlendikten sonra Augustus'un ardından gelecek imparatorun da bir tür hanedan işleyişi içinde ortaya çıkmasını gerektiriyordu. Yani belirlenmiş bir varis bu yetkileri devralacak ve seçim yapılmasına gerek kalmaksızın Roma'nın en güçlü adamı olmaya hak kazanacaktı bir anda. Üstelik artık yalnızca bir imparator da değil, ilahi Augustus'un oğlu sıfatını taşıyan bir tanrı da olacaktı. Yani tanrının oğlu. İmparatorluğun başkentinde henüz hayatta olan imparator tanrı değildi. Bu onuru yalnızca öldükten sonra elde edebilirdi ve Caligula gibi yaşarken tanrısal statüyü elde etmek isteyenlere kötü gözle bakılırdı diyor. Valerie Hop hemen ardından da ekliyor. Ama imparatorluk tebaasının çoğunluğu için imparatorun insan ve tanrı yanları arasındaki sınır oldukça belirsizdi. Bir önceki imparatorun yasal ya da evlat edinilmiş oğlu olarak tahta çıkan imparator, Tanrı'nın oğlu olarak anılabilir ve bazı bölgelerde Tanrı olarak görülebilirdi. Söz gelimi Augustus, kendi döneminde basılan sikkelerde Tanrısal Julius'un oğlu olarak betimlenmişti. Valeri Hop, AGE 81. Bu alıntıdaki küçük ayrıntıların dikkatinizden kaçmadığına eminim. İzleyen bölümlerde de altını çizeceğimiz gibi Hristiyanlık bir Yahudi mezhebi falan değil, fundamentalist, Judaik kapalı kültlerden alınmış malzemeyle biçimlendirilen bir Roma dini olarak ortaya çıktı. Bu anlamda Tanrı'nın oğlu ünvanının kan bağına ya da varis gösterilmeye dayanarak hükümdarlığı elde eden kişi için Hristiyanlık henüz doğmadan önce Roma'da kullanılması oldukça ilginçtir tabii. Bu anlayışa göre yönetici, yani imparator, hem Tanrı'nın oğludur hem de kendisi de Tanrı'dır. Üstelik Hope'un da vurguladığı gibi insan ve Tanrı yanları arasındaki sınır da son derece belirsizdir. Doğal olarak hemen aklımıza 4. yüzyıldan itibaren Roma'da büyük çalkantılar yaratan teolojik tartışmalar geliyor. Yani İsa'nın Tanrı yönü ile insan yönü arasındaki ayrımın belirsizliğinin yarattığı karmaşa nedeniyle Hristiyanlığın resmi din ilan edilmesinden sonra yaşanan iman savaşları. Aynı zamanda Tanrı'nın krallığı kavramı ve İsa'ya atfedilen Tanrı'nın oğlu sıfatının net biçimde Romalı nitelikler taşıdığını da görüyoruz. Bölüme başlarken nasıl oldu da monarşi döneminde bile krallarını seçimle göreve getiren Roma halkı, Augustus'un empoze ettiği varis sistemini benimsedi sorusundan yola çıkmıştık. Emperyal kültün oluşumu, dayanakları ve siyasi anlamı bu soruyu büyük oranda yanıtladı. Roma halkı bir kurtarıcı olarak gördüğü Augustus ile imparatorluğa, onun çevresinde biçimlendirilen kült ile de hanedan kavramına alıştırıldı. Ama yine de Roma içinde her zaman güç sahibi olmuş kimi unsurlar yaşanan değişimi bu denli kolay kabullenmeyeceklerdi ki bunların başında da ordu geliyordu. Augustus'un orduyu da üniter bir yapıya kavuşturup emir komuta zincirini ülke sınırları içindeki bütün birliklerde egemen kılmış ve komutanların imparatorluğa sıkı sıkıya bağlı olmasını sağlamıştı belki, ama son yüzyıl içinde en etkili güç odaklarından biri haline gelmiş, üstelik darbeci geleneğinden kopma konusunda da hiç istekli olmayan ordu gelişmelere hiç de sıcak bakmıyordu. Ve hoşnutsuzluklar Augustus'un ölümüyle birlikte yüzeye çıkacaktı. Aynı noktada, yani söz konusu hoşnutsuzluğun büyümeye başladığı askeri unsurların içinde de Fraternis'in komplocu kanadı kendine yeni bir mücadele alanı yaratmaya çalışacaktı. Asker kazan kaldırıyor. Augustus'un kızıyla apar topar evlendirilen ve bir veliaht yaratma kaygısıyla imparator tarafından evlat edinilen Tiberius, varis halklarıyla Roma tahtına çıktığında ortalık birden karıştı. Yeni imparatoru kabullenmeyenlerin başında Augustus döneminde sindirilen ve yeniden politik yaşamda etkinlik kazanabilmek için fırsat kollayan bazı askeri birlikler geliyordu. Tiberius'un iktidara geldiği haberleriyle birlikte en büyük iki askeri birlik Pannoni ve Ren orduları başkaldırdı. Aslında ordunun karşı çıktığı seçmedikleri bir kimsenin iktidara gelmiş olmasıydı ve başlarındaki Germanicus'u tahta ele geçirmesi için sıkıştırıp durdular. Germanicus açıkça direndi bu isteğe karşı. Askerlerin başkaldırıları imparatorluğun büyük bir gizemini de ortaya koyuyordu. Askerler gerçek sahipleriydi onun. Yazgısına hükmeden giderek başa kimin geçeceğine karar verecek olan da onlardı. Server Tanilli, AGE sayfa 562. Tiberius yandaşlarının sağladığı desteğin caydırıcı gücü kadar Germanicus'un yeni bir iç savaş çıkmasından çekinerek bu noktada geri adım atmayı yeğlemesi ve yeni imparatorun yanında yer alması isyanları ve gerilimi yavaş yavaş ortadan kaldırdı. Değişik askeri birliklerde yaşanan karışıklıklar sonrasında ordu, her ne kadar durumdan çok hoşnut olmasa da iktidarının ilk günlerinde oldukça dikkatli ve saygılı davranan Tiberius'un imparatorluğunu onaylamak durumunda kaldı. Ancak kendilerini devlet üzerinde söz sahibi gören belirli bir komutanlar grubu için görünürdeki bu kabulleniş yalnızca askeri darbe için bir sonraki uygun fırsatı beklemek anlamı taşıyordu gerçekte. Bu nedenle iç barışın sağlanmış göründüğü dönemde bile bu çekirdek grup içten içe elini güçlendirmenin hesaplarını yapıyordu. Senato ve soylular her ne kadar imparatorluk sistemini yasal düzenlemelerle onaylamış da olsalar Tiberius'a kuşkuyla bakmayı sürdürdüler. Ne var ki yeni imparator adımlarını çok dikkatli atıyor ve bütün kararlarını senatoya onaylatarak onlara şirin görünmeyi başarıyordu. Hemen anlaşılacağı gibi senato artık o eski cumhuriyetçi kurum olmaktan çoktan çıkmış, eskiye oranla daha da daralan bir oligarşik yapının temsilcisi haline gelmişti ve aslına bakılırsa bu niteliğiyle imparatora yakın durmayı sınıfsal çıkarlarına daha uygun görüyordu. Üstelik oldukça ürkütücü bulunan o güç odağı, yani Roma ordusunun darbeci eğilim taşıyan komutanları ancak imparatorla dayanışma içinde hareket edilerek pasifize edilebilirdi. Çok kısa bir süre içinde kendi konumunu sağlamlaştırdığına inandığı anda Tiberius o ürkütücü emperyal yüzünü gösteriverdi. Benzerine Augustus hatta Sezar döneminde bile rastlanmayan baskıcı despot kimliğiyle siyasi anlamda kendine rakip gördüğü kişileri birer birer ortadan kaldırırken eski cumhuriyet kurumlarının tortu ve kalıntılarını temizlemeyi de görev bildi. Halk birlikleri, kollegiyalar üzerinde amansız bir devlet terörü estirildi, yabancı kökenli olduğu düşünülen kültlerin üzerine sertlikle gidildi, insanların akşamları bir araya geldiği taverne ve barlar bile kapatıldı. Daha da kötüsü, İsa'dan sonra 31 yılından itibaren paranoyakça bir çılgınlığa dönüşen Lex Maiestas adlı yasa aracılığıyla düşünme ve söz söyleme özgürlüğü tümüyle ortadan kaldırıldı. Bir tür vatana ihanet yasasıydı Maiestas ve yalnızca imparatora ve devlete karşı komplo kurmayı, darbe girişiminde bulunmayı değil, yöneticiler aleyhinde konuşmayı ve devletin uygulamalarını eleştirmeyi de hainlik olarak değerlendiriyordu. Yüzlerce kişi bu yasa uyarınca açılan kovuşturmalar sonucu ortadan kaldırıldı ki bunların çoğu Tiberius'un tedirgin olduğu, kendisine karşı komplo hazırlığı içinde olduklarına inandığı insanlardı. Yasal ve usulü uygun saldırılarla da yetinmedi imparator ve sonunda varlığı için bir tehdit olarak gördüğü Germanicus'u da söylentilere göre zehirleterek ortadan kaldırdı. Sözünü ettiğimiz askeri muhalefet çekirdeği ki içlerinde Fraternis'le yakın temasta bulunan subaylar da vardı, daha fazla bekleyemezdi artık. Her ne kadar silahlı kuvvetlerin iç bütünlüğü sağlanmış ve hepsi imparatora bağlı hale getirilmiş olsa da askeri birliklerin onayını alacak yeni bir imparator adayı bulunarak güvenilir isimlerin dahil edildiği bir saray darbesi gerçekleştirmenin tam zamanıydı. Aranan aday kısa sürede bulundu. İmparatorun acımasızca yok ettiği ordu tarafından çok sevilen Germanicus'un oğlu Gaius. Böylece o amansız devlet terörünün başlamasından yalnızca 6 yıl sonra İsa'dan sonra 37'de Tiberius bir grup muhafız tarafından yatağında boğularak öldürüldü ve bütün Roma'ya yeni imparator olarak onurlu komutan Germanicus'un oğlu Gaius'un tahta çıktığı duyuruldu. Bir de imaj güçlendirici yeni ad bulunmuştu genç imparatora. Asker ayakkabısı anlamına gelen calik sözcüğünden yola çıkarak ona Caligula denmeye başladı. Tiberius'un ölümü uzun süredir ciddi bir devlet baskısı üzerinde hisseden halk tarafından alışılmışın dışında bir coşku ve sevinçle karşılandı. Aynı zamanda yeni imparator için de sevgi gösterileri yapılmaya başladı. İktidarının ilk yıllarında gerçekten de olumlu adımlar attı Caligula. İlkin geniş kapsamlı bir af yasası çıkardı, ardından halka buğday tahsisini yeniden uygulamaya koydu ve özellikle kentli Romalıların çok sevdiği festival, kutlama ve eğlencelere ağırlık vererek sempati toplamayı bildi. Ne var ki büyük olasılıkla organik bir hastalık nedeniyle kısa süre içinde akıl sağlığı ciddi biçimde bozuldu, garip, şaşırtıcı, ürkütücü hatta delice şeyler yapmaya başladı. Tarihçi Suetonius'un anlattıklarına bakılırsa atını konsül seçtirmiş ve onun için büyük bir saray inşa ettirmişti. Emperyal kültür çok fazla ciddiye almış, henüz hayattayken bir tanrı, hatta Jüpiter'in ta kendisi olduğunu ileri sürmeye başlamıştı. Daha da vahimi, eski Grek tarzı bir monarşiyi Roma'ya egemen kılmak ve senato dahil bütün devlet kurumlarını ortadan kaldırmak gibi oligarşi tarafından asla kabullenilemeyecek bir hedef belirlemişti kendine. Bütün bunlar iktidarının çok kısa sürmesine yol açtı. Onu iktidara getirenler, yani ordunun darbeci komutanları ve fraternis ileri gelenleri 41 yılında duruma müdahale ettiler ve tıpkı Tiberius'a yaptıkları gibi Caligula'yı da sarayında öldürdüler. Elbette yerine yeni bir aday da bulunmuştu. Germanicus'un küçük kardeşi, yani Caligula'nın amcası yaşlı Claudius. Tarihi ayrıntılara daha fazla girmenin gereği yok. Bu kısacık süreç içinde gerçekleşen politik gelişmeler çok kritik bir noktayı net olarak önümüzde koyuyor. Tiberius'un ölümünden itibaren Roma'da iktidarın en büyük ortağı askerler olmuştu artık. Bu tarihten itibaren oldukça uzun bir süre kimin imparator olacağına hep ordunun içindeki bir elit kurmay grubu karar verdi. Claudius'tan hoşnut olmadıkları anda onu öldürüp yerine Neron'u getirdiler. Ardından Neron denetimden çıktığında benzeri bir darbeyle iktidarına son vererek bir iç kargaşa döneminin sonunda Vespasianus'u tahta çıkardılar ve bu eğilim Roma'da yavaş yavaş bir devlet geleneğine dönüştü. Ordu içinde Augustus'un sağladığı birlik ve bütünlük aslında ilginç bir biçimde iktidarı denetleme ve avuçları içinde yönlendirme eğilimine sahip darbeci komutanların işine yaramıştı. Askerlik bambaşka bir kültürdü Roma'da ve çeşitli birlikler, lejyonlar birbirlerinden ne denli uzak olurlarsa olsunlar aynı ideoloji tarafından yoğrulup aynı değerleri paylaşıyorlardı ve siyasi müdahaleleri gerçekleştiren komutanlar ülkenin değişik bölgelerine yayılmış askerlerden destek ve onay almakta gecikmiyorlardı. Çok tehlikeli bir cin şişeden çıkmış gibiydi artık. Sosyal bilimci Michael Mann, askerliğin ve ordunun Roma'da çok temel ve kritik bir işlev gördüğüne dikkat çekiyor. İletişim. Oldukça geniş bir coğrafyaya yayılmış, büyük bir imparatorluğun içinde haber ve bilginin taşınıp iletilmesi için ideal bir kurum doğurdu. Telefonun, televizyonun, gazetelerin olmadığı bir dönemde uzak eyaletlerde neler olup bittiğini insanlar ya macera düşkünü gezgin tüccarlar aracılığıyla öğrenebilirlerdi ya da çok daha yaygın bir biçimde o bölgeden gelen birliklerin askerlerinin anlattıklarını dinlerlerdi. Ama Mann'ın sözünü ettiği iletişim bu denli basit bir haber akışıyla sınırlı değildi. O daha çok ordu içindeki insanların birbirleriyle kurdukları düzenli ve belli kurallara bağlanmış iletişimin bir tür kültür oluşturmasına dikkat çekiyor. Ayrıca ordu yapısının asker olmayı seçen Romalı yoksul köylü ve sıradan kentliler için kendi yerel çevresinde içinde bulunduğu kültürel hapishaneden çıkarak dünya ile tanışmasının aracısı görevini üstlendiğini belirtiyor. Michael Mann, The Sources of Social Power, Volume 1, sayfa 311. Birliklerin farklı yerel bölgelerden kalabalıklar halinde bir araya gelip karıştığı noktalar yönetici sınıfa göre yeni ve hafifçe endişe verici bir durumdu. Asker kültleri de bunların içinde gelişti. Eski İran ışık tanrısı Mitra'nın kültü bunlar içinde en yaygın olanıydı. Bilgi birikimlerini, değerlerini ve normlarını bir araya getiren askerler ne o bölgesel farklılıklardan hoşnuttular ne de devletin resmi kültleri onları tatmin ediyordu. İmparatorluk ordunun çekirdeğinde bile olsa kültürel yenilenme ile baş etmek zorundaydı. Michael Mann, AGE sayfa 312.